Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arkan'la Ailede Huzur Arayışları programında 2020'nin 51. programında inşallah sizlerle beraberiz. Sesimize, sözümüze, bilgimize, birikimimize değer veren, kıymet veren, bize vakit ayırıp lütfedip bizi dinleyen can dostlarım. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Efendim, önemli bir konuyu arz edeceğim bugün size. Aile dinamikleri ve bunun içerisinde birbirimize güven endeksimiz, güven unsuru, ailedeki güven mayası, güven çimentosu. Bize ulaşmak isterseniz bu son programlarda biliyorsunuz ben yıllık plan yapıyorum programlarımla ilgili. Dolayısıyla mali yılbaşı sebebiyle hani her Ocak ayının ilk haftasında benim birinci programım oluyor. Şu anda da 51'e geldik. Gelecek hafta Cuma günü 52. programla 2020'yi bitirmiş olacağız. 2021 ile alakalı aziz dostlarım, hani dünya tarihinin görüp gördüğü en önemli imtihanlardan bir tanesini hep birlikte yaşadık. Soruyorum gittiğim yerlerde, işte korona yılı, felaket yılı, sezon finali, Allah'ın bize bela ve musibetleri yolladığı, bizi imtihan ettiği yıl, gönüllü itikaf yılı, işte hastalık yılı, salgın yılı, ölüm yılı, bir sürü böyle bu tarz tanımlar görüyorum. Hepsinin bir şekilde hani çok hakkaniyetli olmasa bile gerçeklik payı var elbette kişilerin yaşadığı imtihana göre baktığımızda. Ama hani 2021 ile alakalı burada yaşadığımız bu imtihanlardan bir ders almazsak, buradan durumdan vazife çıkartarak bir şeyler öğrenemezsek 2021'i çok daha iyi yaşayamayız. Koca bir yıl bakın yaşadık, geçti gitti. Yani geçen haftaki cuma ile bu haftaki cuma arasında inanın saatler var. Zamanın hızlı aktığı bir çağda yaşıyoruz. Zaman hızlanıyor. Zamanın bereketi azaldığından dolayı inşallah 2021'de zamanla ilgili ayrı bir program yaparım. Onun için her programın başında söylediğim şekliyle bize ulaşırsanız aziz dostlarım, bilginize, birikiminize, tecrübenize çok güveniyorum. Size çok önemsiyorum. Çünkü Anadolu turnesinde gittiğim her yerde karşıma çıkan gönül dostlarım, bir şekliyle bize ulaşan, bir şekliyle bilgilerini bize ulaştıran can dostlarım, bir şekilde görüştüğümüz bütün can dostlarımın aldığım ortak kanaat, hocam çok güzel bir program, Allah razı olsun, devam edin lütfen. Sizi çok seviyoruz, beğeniyoruz. Konular çok güzel. İşte bilgileniyoruz, dinliyoruz gibi. Bu teveccühünüze mahzar olmak tabii Allah'ın bir lütfu. Herden min fadl Rabbi, Rabbime minnettarım, size müteşekkirim. Ama beslerseniz beni, fikirlerinizle programa zenginlik katmış olursunuz. Yani bizim aklımıza gelmeyen şeyler. Veşavirhum bil emri sırrınca, işlerimizi sizlerle, bizlerle hep birlikte istişare etmek adına. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayacaksak, ortak aklı kullanmakla alakalı lütfen 2021'de işlememizi istediğiniz konularla alakalı bize ulaşın efendim. ailedehuzur@erkamradyo.com biliyorsunuz e-mail adresimiz ve @minurarkan ve @erkamradyoda tweet adreslerimiz, bilgilerinizi, geri bildirimlerinizi bekliyoruz inşallah. Can dostlarım, bir aile araştırmasında bir ailede en önemli unsur ne diye epey de kalabalıkça bir denek grubuna soruluyor. %90'ın üzerinde güven cevabı çıkıyor. İnsanların birbirine güvendiği için evlilik ortaya çıkıyor, zuhur ediyor. İnsanlar hani birbirine güvendiği için evlilik kararı alıyor. Ya da güven zedelendiğinde eşler birbirine güvenemez bir halde gördüklerinde ya da birbirine güvenemez olduklarında evlilikler bitiyor. Başlangıcıyla ve bitişi itibarıyla da güven endeksi, güven çimentosu, güven harcı, güven mayası ailenin en önemli dinamiği. Birkaç maddeye daha değineceğim. Aile dinamikleri tabii bugün konumuz ama hani güven endeksi üzerinde biraz daha fazla durmak istiyorum. Aziz dostlarım, şöyle bir düşünün. Rabbimizin Kur'an-ı Azimüşşan'daki kendisini tanımladığı, kendisini anlattığı ayet-i kerimeleri bir düşünün. Ne kadar çok geçer değil mi? Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah vaadine sadıktır. Muhakkak ki Allah vaad ettiğini yapar. Muhakkak ki onun sünnetullahında, adetullahında bir şaşma göremezsin, bir değişiklik göremezsin. Dolayısıyla ebedi cennette kalacaklarla ilgili bir ebediyet garantisi vardır. Ebedi cehennemde kalacaklarla ilgili bir ebediyet korkusu vardır. Hani ya bir bakalım belki orada öyle olmaz gibi falan, asla böyle bir şey söz konusu değildir. Kesinlik ve keskinlik vardır Rabbimizin ayet-i kerimelerinde. Neden? Çünkü durumu bize tam olarak anlatıp ona güvenmemizi istiyor. Esmasında bize bildirdiği o birbirinden güzel Esma-ül Hüsna isimlerine baktığımızda da bunu görüyoruz. Allah zatına güvenilen, sözünden, vaadinden asla ve asla şaşmayan muhteşem bir yaratıcı, güzel bir Mevlamız ve Allah'ımız. Dolayısıyla o bize bu güveni telkin ederek onunla bizim aramızda bir kulluk bağı oluşturuyor. Biraz sonra bu bağa biraz daha fazla değineceğim. Çünkü eşler de birbiriyle evlenirken aralarında bir sadakat bağı oluşturuyor. Bir manevi bir bağ, bir duygu bağı oluşturuyor ya. Şirketler de bir eleman alırken onlarla bir bağ oluşturmaya çalışıyor ya. Bugün Avrupa Birliği'nde yaşayan, gurbette, diasporada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, özellikle soydaşlarımızın yüz yüze kaldığı büyük imtihanlardan bir tanesi, oradaki devletlerin sonradan bir şekliyle karar verip akıllarına göre uydurdukları bir bağ daha çıktı ortaya. Vatandaşlık bağı. Bu anlamda 1950 yıllardan beri canlanaş bir feryatla, saçlarını süpürge ederek onların ticaretlerini, ekonomilerini, ülkelerini abat etmeye çalışan, kalkındırmaya çalışan, 50-60 yıllık bu çeliği çeken soydaşlarımıza olmadık zulümler, hakaretler, işte yok işte dilimi bilmek zorundasın, bunu öğrenmek zorundasın, dilimi bilmek zorundasın. Hatta işi daha çok sapkınlığa vererek işte çocuklara böyle domuz etini yedirmekle alakalı bazı zorlamalar. Çin zaten almış başını gitmiş zorbalıkta. Onu hiç saymıyorum ama kendine uygar denilen, sıfat olarak medeniliği, medeniyeti kendine yakıştıran, sözüm ona insan haklarına çok böyle saygılı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir de sözüm ona sahte bir mülk merkezi kuran, adalet mülkün temeli olduğuna göre bir adalet mekanizması kurmaya çalışan Avrupa'nın da bunu yapması güvene olan, güven endeksine olan duygumuzu da epey bir yıpratıyor. Ama onlar da bu bağı kurmanın telaşında. Hocam bunda ne var ki falan demeyin. Osmanlı'dan büyük bir uygarlık gelmemiş arkadaşlar Aslı Saadet'ten sonra. Kurban olayım, o büyük ecdat hiç kimsenin diline, dinine, inancına, etnik kökenine, aile bağına falan karışmamış. Hemen aklımıza şey gelmesin lütfen. Hocam ama devşirmelerle çocuklar alınmış falan, hepsinin kaydı var. Hepsinin rızası var. Üstelik Sırplarda bile Osmanoğlu'na kendi ailesinden bir çocuk vermek devşirme olarak çok iyi yetiştirileceğinden emin oldukları için, aynı şöyle düşünün bunu daha iyi anlamanız için aziz dostlarım, benim daha doğrusu af buyurun lütfen, benim size bunu daha iyi anlatabilmemle ilgili firasetiniz benden çok çok yüksektir. Elbette anlayacaksınız ama nasıl ki şu anda maalesef diyerek söyleyeyim, çocuklarımızın Amerika'ya gitmesi, yerleşmesi, okuması, dünyanın çok iyi üniversitelerinden birinden bir kabul alması bize sözüm ona bir şerefse, bu bir şeref falan değil ama hani bunu bir şeref olarak görüyorsak, gençlerimiz %86'sının aklı yurt dışındaysa, ilk fırsatta giderim diyorsa, Harvard'dan bir kabul gelse, tabii ki ölümüne her şeyi bırakıp giderim diyorsa, Osmanlı'nın döneminde de bunu böyle düşünün. 100 yılın hatta 1000 yılın en büyük uygarlığı, bütün insanlığın gözünün üzerinde olduğu, İstanbul'da yaşamanın onlar için bir şeref oldu. Dolayısıyla orada da bir zorbalık falan değil, bir gönüllülük, gongüllülük, Neşet Ertaş rahmetlinin frekansıyla söylersem bir gongüllülük esası var ve o gongüllülük esasına göre de aileler çocuklarını bilerek, isteyerek, severek onları çok daha yetiştirecek ve kariyer planlarını çok daha güzel yaparak iyi yerlere getirecek olan Osmanoğlu'na teslim ediyorlar. Yani bizim kurduğumuz bağ bir medeniyet bağı ama şu anda onların kurmaya çalıştığı ilkel bir bağ. Sadece etnik kökenine, kafa tasçılığa göre yapılan dil birliği sağladığınız zaman öyleyse şu anda Android'lerde ya da iPhone'da Siri, ona benzer akıllı asistanlar da konuşuyor. Senin dilini söylüyorsun, o da sana cevap veriyor. Ama ruh başka bir şey. Buraya ilerleyen vakitte fırsatım olursa, vaktim olursa inşallah yeniden değinmek istiyorum. Nereden geldik aziz dostlarım buraya? Zat-ı Zülcelal Hazretleri, Allah'ımız, Rabbimiz, İlahımız, Mevlamız bizden bir şey isterken, bizden canlarımız, mallarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, zamanımız, rahatlığımız karşısında gecenin bir yarısı kalkıp rahatını bozuyorsun işte yatağından, sıcak yatağından. Kalkıp bir soğuk suyla bir abdest aldığında o vücudun fiziksel rahatını bozuyorsun işte. Ama bunun karşılığında ne oluyor? Cenneti satın alıyor insanlar Rablerinden. Bu da bir ticaret. Dolayısıyla bu ticarette Rabbimiz bize bildirdiği o muhteşem esmasıyla, özelliğiyle, güzelliğiyle ona güvenmemizi sağlamaya çalışıyor ilk önce. Ve güvenince de o yaptığımız hiçbir şey boşa gitmeyeceğinin güveniyle yapıldığında bize bir haz veriyor. Şöyle düşünün, yolda yürüyorsunuz, 20 lira düşürseniz hani canla sıkılır değil mi? 50 lira, 100 lira, 200 lira daha büyük bir para kaybetseniz ama çok daha büyük bir parayı ihtiyacı olan bir fakir fukaraya gönüllü olarak verdiğinizde bu sefer mutlu olursunuz. Niye? Güvenirsiniz çünkü o paranın ilgilisine gittiğine, Allah'ın buna şahit olduğuna, meleklerin bunu yazdığına, ileride ahirette mutlaka karşınıza çıkacağına güvendiğinizde de o zaman o sizin için bir kötülük haline gelmez. Bir kalp, bir gönül ferahlığı haline gelir. İslam işte bu açıdan İslami aile modeli içerisinde eşlere en fazla güven aşılayan, güven veren, bunu garanti altına alan bir din. İslami aile modeli içerisinde eşlerimiz bilir ve güvenir ki benden başkasına bakmaz, benden başkasının eline eli değmez. Bu büyük bir gönül rahatlığı sağlar ve bu büyük bir psikolojik destektir, motivasyondur, dopingtir. Ah bir bilse bunu insanlar. Yıllar evvel aziz dostlarım bir televizyon kanalında eşlerin birbirine, yani ben onların dediği gibi diyeceğim size, şaka yaptıkları, bu melanete, iğrençliğe şaka denmez de bir program vardı. Ama yapılanlar gerçekten düpedüz insanlık dışı, ahlak dışı, iğrenç şeyler. Programın konsepti şöyle, güya eşini kıskandırmak ve ona bir oyun oynamak üzere eşiyle gitti işte lokantada, kafede, parkta, şurada, burada masaya çok uygunsuz bir kıyafetle gelen, açık saçık bir kıyafetle gelen bir kişinin gelmesi üzerine kurguluydu program. Anlaşmalı olarak masaya gelen kızı gören hanımefendinin yüzünü her çekimde görmenizi isterdim. Hani bir de rol icabı, bu masaya gelen kız işte adamın iş yerinden bir arkadaşı oluyor ya da patronun lütfen sen buna yardım et kardeşim, ders ver, bunu yetiştir falan dediği, ben işte yeğenimi sana emanet bırakıyorum, lütfen kalacak yeri yok, iki gün sende kalsın dedi falan. Hani farklı kurgularla böyle sürpriz bir olay oluyor. Kadın, beyefendinin eşi yani, tabii o denek burada bilmiyor bunun bir kamera şakası olduğunu. Adam ve masaya gelen o kız ya da kadın biliyor. Feryadı figanı basıyor her seferinde ama aziz dostlarım, her seferinde istisnasız. Ya masaya gelen kızın suratına suyu bardağa fırlatıyor, ya saçını başını yoluyor, ya masayı dağıtıyor, terk ediyor, gidiyor. Ya da eşine ben senden ayrılırım, bu rezile son ver diyor, baskı kuruyor ve onu ailenin normal birbirine güvenilir bir formatında tutmaya zorluyor. İşi ileriye götürüp bu masaya gelen kızla, kadınla, beyefendi tokalaşırsa ya da birbirine sarılırsa ya da birbirine dokunursa kadın zıvanadan çıkıyor. Büyük olaylar patlak veriyor. Şimdi bunu normal toplumsal yaşam içerisinde günde milyonlarca defa yaşıyoruz ama burada önemli olan hiç kimseye haber verilmeden doğal haliyle çekilmiş bir kamerada çok net bir şekilde o duyguları görüyor olmamız. Bu çok önemli. Sen o kızın eline dokunamazsın diyor. Diyelim adam spor hocası, patronun yeğeni gönderilmiş sözüm ona, özel ders verecek. Hanım hayır diyor, sen bu kıza özel ders veremezsin. Sen diyor öyle bir yerde program yapamazsın, sen öyle bir iş yerinde çalışamazsın. Programı psikolojik tahliller yapmak üzere epey izledim, notlar aldım. Her seferinde ulaştığım sonuç şu oldu aziz dostlarım. Medyanın bize aman canım ne var bunda, elini de tutar, aynı yerde de çalışır, dokunur da falan da, hani bu çağda bu kafa ne kadar da gericisiniz, yobazsınız, biraz modern olun falan yaftalamasıyla bize saldırmasına sakın kanmayın. Hiçbir kadın eşinin başka bir kadının eline elinin değmesini istemez. O gizli kamera çekimlerinde gerçek kadın fıtratını görebilmemiz açısından çok önemliydi program benim için, o doğal tepkileriyle. Üstelik programa katılan kişiler de aziz dostlarım, hani bizim camiadan muhafazakar diyebileceğimiz tipler falan değil. Çok geniş böyle modern tipteki ailelerdi. Buna önem vermeyen, işte kılığıyla, kıyafetiyle, konuşmasıyla. Buna rağmen kadın kıskançlığı ya da aile içerisinde eşini paylaşmama duygusu, eşine sahip çıkma duygusu, program gerçekten var olan kadın fıtratını gözler önüne sermesi açısından çok önemliydi. Dinimizin gözünü seveyim çözmüş işte sorunu. televizyondaki melanetlere, basının bize bu olayları yedirmesine bakıp yanlış bir kanıya varmayın ne olursunuz. Fıtrat işte budur aziz dostlarım. Basının ahlaksızca yaklaşması, ahlaksız yaklaşımlarıyla bizi yanıltma çabası bizi yanıltmasın. İşte sanat adına soyunma, sanat adına cinsel birliktelik, sanat adına rol icabı, cinsel yakınlık falan böyle bir rezillik, sapkınlık olamaz. Hiçbir kadın ya da hiçbir erkek eşinin böyle bir davranışına rıza ve tahammül gösteremez. İşte bu var olan insan fıtratıdır. Peki şöyle bir şey sorayım size. Evlilikte güven esas ise bunu nasıl temin edeceğiz, nasıl tesis edeceğiz? Evliliğin dinamiği, evliliğin omurgası, evlilik çadırının ana direği güvense bunu nasıl yapacağız? Aziz dostlarım, eğer güven doğuştan gelen bir duygu olsaydı, herkeste var olan, Allah tarafından fıtratımızda, yaratılışta bizimle beraber genlerimize kazanan var olan, o zaman hiç sorgu suali olmadan, duyguya yatırım yapmadan, fedakarlık yapmadan, hediye falan almadan, uzun bir dönem tanışma döneminde birbirini tanımaya çalışmadan, sorup soruşturmadan eğer gören ya da ilk gören kadın erkek birbiriyle hemen evleniverirdi değil mi? Madem var olan bir çimentoysa bu, var olan bir mayaysa aslımızda güven bu açıdan doğuştan gelen bir duygu değildir aziz dostlarım. Emekle, çabayla, tırnaklarınızı kazıya kazıya, büyük fedakarlıklar yapa yapa, kaynakları harcaya harcaya oluşur. Kaynak deyince aklınıza illa para gelmesin yani. Zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi, organizasyon, bütün bunların hepsi ilişkilerde güveni oluşturan bir unsur, bir çaba. İlişkilerde güven esas ama güvenilir olup olmayacağınız işte sizin bu göstereceğiniz çabayla oluyor. Biz bu çabanın adına fedakarlık diyoruz. Fedakar, kardan feda edilmesi. Bir ailede fedakarlık varsa aile birbirine daha fazla güven duyuyor aziz dostlarım. Üstelik aile kuruluşu ve meydana gelişi itibariyle fedakarlık üzerine kurulmuyor mu sizce de? Bir hanımefendi düşünün, evinden, anne babasından vazgeçiyor. Bir kız çocuğu düşünün yani. Evinden ve anne babasından vazgeçmesinden daha büyük bir fedakarlık olabilir mi? Bilinmez bir yere yelken açıyor. Ailesinden vazgeçiyor. Geçmişinden vazgeçiyor. Soyadından vazgeçiyor. Şimdi gerçi modern hukukta, medeni kanunda hanımefendiler normal kendi soyadlarını da oraya koyuyorlar ama hani çok böyle ben şık bulduğum bir şey değil. Eğer güven varsa, güveniyorsa, eşinin ailesiyle var oluyorsa, eşiyle beraber bir aile olarak var oluyorsa, daha doğru ifadeyle oraya tekrardan onu eklemenin falan bir alemi yok. Çünkü aileden vazgeçilerek yeni bir aile kuruluyor burada. Kendinden vazgeçiyor insanlar, kendi geçmişlerinden vazgeçerek bu yeni ailede şahsiyet kazanıyorlar. Yeni aileye gelin gidiyor hanımefendi. Artık yeni ailenin kızı oluyor. Eşine, hanım, kayınvalidesine, kayınpederine evlat oluyor. Şimdi hanımla biz babamızın evinden çıkmayız, evleneceksek burada evlenelim, bizim evde yaşayalım diye bir şey konuştuğunuzda ne olur? Kültürümüzde iç güveysinden biraz daha hallice denmesinin sebebi bu. Çok hoş bir durum değil. Tabii ki zaruret hali varsa elbette olabilir. Hiçbir mahsur yok. Haram olan bir şey değildir ama hani kültürümüzde işte bu hani nasılsın iç güveysinden biraz hallice yani. Hani kötünün bir tık üstü der gibi. Ya da tam tersi. Beyefendi ben çalışmak istemiyorum dese, ailesinin maişetini, o maişeti temin için gereken fedakarlığı yapmasa, ya da hanımefendi eşine yemek yapmasa, yorgunsa bile eve gelen bey eşine biraz fedakarlık gösterip yardım etmese, aile nasıl olunur? Ve birbirine güven olmadan bu aile nasıl yaşayabilir aziz dostlarım? Böyle bir şey mümkün mü? Aile içerisinde eşlerin birbirine yaptıkları ve yapa geldikleriyle kazandıkları bir duyguysa, biz bu duygu durumuna duygusal uyum diyoruz. Yani birbirinin beklentilerini karşılaya karşılaya bu güven duygusu duygusal bir uyum sağlıyor. O fedakarlıkların bir meyvesi olarak. Bir ailede uyum varsa, uyumluysa çiftler, aile daha uzun yaşıyor. Böylece çiftlerden birisi bir diğeri için şunu söylüyor. Aslında hani bilinçaltında bu var. Dilek diliyle bunu ikrar etmese bile. Benim başıma bir iş gelse beni yalnız bırakmaz. Beni yarı yolda koymaz. Zor bir durumda kalsam bana yardım eder. Bu güveni vermiş oluyor. Duygusal uyum. Halden anlar. İnsan evladıdır. bencillik yapmaz, egoistlik yapmaz. Yani bunun bana bir zararı olmaz aslında. Olay oraya geliyor. Aziz dostlarım, bugünkü iş dünyasında kişileri kurumlara bağlayan çimentoya, mayaya kurumsal aidiyet duygusu diyoruz. Eşleri birbirine bağlayan aile içerisindeki çimentoya güven diyorduk. Kurumlarda da buna aidiyet duygusu diyoruz. Yani bir yere ait olma, biz bilinci. Ve aidiyeti yüksek kurumlarda işten ayrılmaları yok denecek kadar az oluyor. Yani şu anda modern dünyada Amerika'dan Japonya'ya kadar bütün iş dünyasında tüm ülkelerin en birincil amacı ne verimlilik, ne inovasyon, ne karlılık, ne bir şey. Çünkü karlılığın, verimliliğin, inovasyonun gelip geçici bir şey olduğunu biliyorlar. Ama karlılığın da, inovasyonun da, verimliliğin de kaynağı olan asıl kalıcı unsur İnsan kıymetleri, yeryüzü, yerüstü hazineleri, insan. Onu tutabiliyorlarsa kurumda, şimdi bir şirkete gidiyorum, seminer yapıyoruz, koçluk yapıyoruz, danışmanlık yapıyoruz. Bir ay sonra gidiyorum, 3 kişi gelmiş. Yani 3 kişi ayrılmış. 2 ay sonra bir daha gidiyorum, 3 kişi daha gelmiş. Yani 100 kişilik bir ekipte bir yılın sonunda neredeyse %60'ı, 70'i değişiyor. 70 biraz fazla abartı oldu. %50'si ile 60'ı değişiyor aziz dostlarım. Kaybı düşünür müsünüz lütfen? Beraber gülüp beraber ağladığımız, o yollarda beraber yürüdüğümüz, aynı çileyi çektiğimiz, aynı duyguya sahip olduğumuz, aynı krizi yönettiğimiz, aynı kaynakları paylaştığımız, ortak tarihimizi oluşturduğumuz insanlar kurumumuzu terk edip gidiyor. Şöyle bir aile düşünün. Allah muhafaza. Allah muhafaza yani. Her ay bir evlilik yapıyor, boşanıyor, tekrar bir evlilik yapıyor, boşanıyor, tekrar bir evlilik yapıyor ve böyle devam ediyor hayatına. Böyle bir insan görseniz, böyle bir insanla ticari bir birliktelik kurabilir misiniz? Onunla bir yol arkadaşlığı yapabilir misiniz? Onunla bir ortak işe girebilir misiniz? Onunla komşu olmak ister misiniz? Aynen böyle. İş dünyasında da kurumsal aidiyet yoksa çalışanlar ayrılıyorlar. Ama aidiyeti yüksek kurumlarda İşten ayrılmalar yok denecek kadar az oluyor. Çünkü çalışanlar bu sefer patrona güveniyorlar, patronlarına. Şöyle düşünüyor çalışanlar. Başımıza bir iş gelse, bunu yaptığım anketlerde de direkt söylüyorlar bana. Hocam bu kurum, bu patron bizi sahipsiz bırakmaz. Bize sahip çıkar, bizi yarı yolda koymaz. Bu duygu onları iş yerleri için daha fazla fedakarlık yapmaya itiyor. Daha fazla fedakarane çalıştıkça patron çalışanlarına daha fazla sahip çıkıyor. Tam bir döngü aslında. Bu sefer kendilerine sahip çıkılan çalışanlar da aidiyetin üstünde manevi bir duygu ve bağ oluşuyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Çalışanlar aile haline geliyor şirketle. Ve biz bir aileyiz mottosu dillerde şarkıya, duaya dönüyor. Bakar mısınız aziz dostlarım? Modern dünyanın en büyük paradoksunu açıkladım size az önce. Modernitenin en büyük paradoksu. Bir taraftan birbirini tanımayan kişilerde farklı milletlerden oluşan, farklı etnik kökenlerden, cinsten, cinsiyetten, cibilliyetten oluşan, meşrepten, soydan, soptan, ahlaktan oluşan, bilgiden oluşan farklı birikimlerdeki kişileri bir araya getirerek çok uluslu şirketlerin içinde bile o suni, yapay bir aile ruhu ve yapısı oluşturmaya çalışırken, diğer taraftan aynı modernite melanet bir şekilde gerçek aileyi yıkmaya çalışıyor. Ne kadar acı değil mi? O halde biz bir aileyiz bilincini birbirini tanımayan kişiler arasında bile onları birbirine bağlayan bir çimento olarak uygulanan bu biz bir aileyiz bilincini gerçekten birbirimizle genetik bir kan bağıyla, hücrelerimizle, kanımızla, canımızla, soyumuzla, sopumuzla, birbirimizin karbon kopyası olan aile üyelerimizle sağlamamız lazım değil mi? Üstelik bir şirketi seçmemiz bizim kendi tercihimiz aziz dostlarım. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Peki bir ailede doğuyorsunuz, bir aileye doğuyorsunuz. Bu kimin tercihi? Dikkat buyurun, bu Allah'ın tercihi. Sizi şu anda var olduğunuz ailede var eden, sizi o anne ve babadan dünyaya gelmenize vesile olarak kaderi ezelide, lehve mahfuzda bunu böyle irade buyuran Rabbim değil mi? Aileniz onun seçimi. O zaman buna bir saygı gerekmiyor mu sizce de? Buna bir sevgi gerekmiyor mu? Buna bir bağlılık gerekmiyor mu? Buna bir hürmet gerekmiyor mu? Yani şöyle düşünün. Gerçekten Rabbimizin herkesin böyle gönlüne ilham ederek hangi şirkette çalışacağıyla alakalı, Hatta bunu hani peygamberleriyle işte şu kişi bu şirketi yaratacak, şu kişi öyle bir dönem düşünün hani son peygamberlik döneminde evvel yaşamışız da görüyoruz. Çalışacağımız şirketi peygamberler bildiriyor ve biz de iman eden o dini müminleri olarak bunun Allah'ın emri olduğunu biliyoruz. Nasıl çalışırdık sizce o şirketlerde? Bir düşünün. Bu şirkete bizi Allah mı gönderdi? Allah mı bizi oraya atadı? Bu işi yapmamızı Allah mı istedi? Herhalde çok çok farklı olurdu çalışmamız. Aynen öyle. Bizi aile kurumunda var eden, o kuruma, o ailenin bir üyesi olarak atayan Allah o kurumda varlığımızı belli şartlara, sebeplere bağlamış. Kadınsak başka, erkeksek başka, küçüksek başka, büyüksek başka. Dolayısıyla güven ve fedakarlık en önemli aile dinamiğidir can dostlarım. Birbirine güvenen kişiler daha fazla öz kaynaklarını, emek ve çabalarını güvendikleri kişi ve kurumuna feda ederler. O fedakarlık. Yüce Rabbimiz bizden zekat ve sadaka vermemizi istiyor ama kendine istemiyor bunu. İşte göğe doğru atın ben onu yukarı doğru yükseltirim falan demiyor. Hayır, birbirinize verin benim adıma. Öyle diyor. Allah'a vermiyoruz elbet. Gidin diyor, en yakınlarınıza verin diyor. En yakın. Ne demek en yakın? En yakın bizde gözü olan, bizde haset riski olan, bizi gıybet ve dedikoduyla, kovuculukla çekiştirme riski olan, bizi Adem Aleyhisselam'ın çocuklarındaki, Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarındaki kıskançlık virüsü gibi takip eden aile üyeleri, hısım, akraba ve sülalemizin üyeleri demek. Bize en yakın demek, bizde gözü olan demek. Bize duasıyla, bedduasıyla, kaderimizde nazarıyla tesiri olan kişi demek. Dolayısıyla Allah'ın istediği model ne? En yakınlarımıza, akrabadan başlayarak, en yakınlarımızdan başlayarak zekatı, sadakayı, kurbanı, kurbandan bir hisse ilk önce ona vermemiz gerekiyor. Böylelikle dikkat buyurun iki şey oluyor aziz dostlarım. Bir, kaynak en güvenilir bir şekilde kullanıldığı için suistimal edilmiyor. İlgilisine ve ihtiyaç sahibine gidiyor. Bu arada kalbinizdeki doğan ferahlığı bir düşünün. Akrabanıza yardım etmişsiniz. Onunla bir daha karşılaştığınızda onun bakışını bir düşünün. O akrabalar içerisinde konuşuyor. Diğer akrabaların size bakışını bir düşünün. İkincisi, en yakınlarınız bu halka içerisinde bu şekliyle size güvenmeye başlıyor. Bizim başımıza bir şey gelse abim, ablam, babam, eşim, çocuğum, akrabam bana yardım eder bilincine ve güvenle kavuşuyor. İşte bu tür aileler gerçekten toplumun çimentosu oluyor. Buradaki güven unsurunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir kadın hani o dört şey için evlenir, nikahlanır, soyu, sopu, malı, mülkü, güzelliği ve dini, sen dini güzel olan seç ki elin yaşarsın, teribat yedek buyurmasını bir düşünürseniz ve mümin elinden dilinden insanların emin olduğu kişidir, mümin geçimi iyi olan kişidir hadis-i şerifleriyle birlikte değerlendirirseniz ortaya şöyle bir şey çıkar. Müslüman demek bizzat ve direkt güvenen ve güvenilen bir insan olmak demektir aziz dostlarım. O güveni veren damadı damatlığa kabul ediyor. Sorup soruşturuyor, evini ve çocuklarını sahiplenecek, evi çekip çekirecek kızı gelin olarak alıyor. Güven yoksa ne damat damat olarak alınıyor ne gelin gelin olarak alınıyor aileye. Orada aranılan şey de güven. Enteresan değil mi? Peki sizce güven en fazla ne zaman makbule geçer? ODTÜ'de hiç unutmuyorum 85 yılında Haluk Kasnakoğlu hocam, ekonomist profesör, Ekon 101 dersimize geliyordu. Üzerimde çok emeği var ve en iyi öğrencilerinden bir tanesiydim, belki de en iyi öğrencisi. Elinde bir bardak suyu tuttu. Maliyetleri konuşuyoruz, arzı ve talebi konuşuyoruz, bir malın fiyatını konuşuyoruz. Uzattı bir bardak suyu kürsüden. Çocuklar dedi, bu su ne kadar? Herkes bir şey söyledi tabii. Peki dedi, o bir bardak suyu içti. Şimdi ne kadar dedi. Hepimiz uyandık. Demin susuzdu. Susuzken çok kıymetli bir bardak su. Ama şimdi içti, bir bardak içti. Şimdi düştü değil mi değeri? Doldurdu. Kendi sürahisi vardı. Bir bardak daha içti. Üçüncü bardağı doldurdu. Sordu, peki dedi, şimdi bunun fiyatı ne kadar? Artık piyasa tok. O şeye doymuş artık piyasa. Sürekli bir arz var ama bu sefer arz fazlası oluyor. Talep yok. Çünkü tok. Tüketiciler tok. Tekrar başa döndü. Dedi ki işte mekana bağlıdır. Zamana bağlıdır. İnsana bağlıdır. İnsan ihtiyacına bağlıdır. Dolayısıyla buradan düşünün. Hani biz bir bardak su gibi, kristal bir şişede bir önemli bir enerji gibi düşünün güveni. En fazla ne zaman makbule geçer? Tabii ki güvenin mumla arandığı, kıt olduğu, bulunamadığı şu ahir zamanda güvenin en çok hora, makbule geçtiği zaman dilimini yaşıyoruz. Antalya'da katıldığım bir sempozyumda Ruslu Aile Bakanı, kızlarımızı evlendirecek, erkek olduklarına güvenebileceğimiz gençlerimiz yok denecek kadar az demişti ve çok duygu dolu bir konuşmaydı, ağlamaklı. Hepsi demişti türlü sapkınlıkların içerisinde, homoseksüellik girdabında ve gerçekten çocuklarımızı, kız çocuklarımızı evlendirecek erkek bulmada zorlanıyoruz. Acı bir durum. O halde bu güven bunalımı döneminde biraz daha güven endeksimizi yükselterek daha değerli bir hale gelebiliriz. Osmanlı'nın döneminde o küçücük kayı boyunun o koca Bizans'ı sallaması silahlarla olmadı aziz dostlarım. Bir ülke zaten silahla fethedilemez. Bir yer silahla talan edilebilir. Bir yer topla tüfekle alınabilir. Fetih diyorum. Fetih silahla olmaz. Fetih gönül işidir çünkü. Dışarıda kurduğu adalet mekanizması, dışarıda kurduğu aile mekanizması, dışarıda kurduğu ticaret mekanizması hayranlık uyandıran bir sevgi çemberi içerisinde Bizans'ı öyle etkilemişti ki biz Bizans'ın haçını görmektense, kardinalin haçını görmektense Osmanlı'nın sarını görmeyi tercih ederiz diyordu. İçeridekilerin de gözü bizdeydi, yolumuzu gözlüyorlardı. Bu açıdan fetih gerçek oldu. Fetihten sonra bu açıdan 600-700 yıllık büyük Osmanlı uygarlığında Ermenisiyle, Yahudisiyle, Mecusisiyle, Süryanisiyle, papazıyla, hahamıyla hiç önemli değil. Hangi ırktan, cinsten, cibilliyetten, inançtan olursa olsun büyük bir medeni duygu içerisinde, vatandaşlık bilinci içerisinde kardeşçe yaşamamız boş yere değil. Dolayısıyla biz sadece insani ve vicdani ve İslami sorumluluklarımızı önemseyerek, biraz daha fedakarlık yaparak, daha sevilen sayılan ve gönülden bağlanılan bir eş olabiliriz. Güvenin mumla arandığı şu kıt güven günlerinde. Çimento, güven. Bunu asla unutmayın. Aziz dostlarım, şimdi güven derken de zihnimiz, ben de programın şu ana kadarki vaktinde öyle anlattım, hakkınızın helalini diliyorum. Güven derken böyle hep eşlerin birbirine güvenmesi olarak anlatıyoruz biz. O kadar yanlış ve eksik bir bakış ki. Asıl güven, bir numaralı güven, ilk güven, birincil güven nedir biliyor musunuz? Evlenebileceğine, yuva kurabileceğine, çocuk yetiştirebileceğine, bu dünyaya bir çocuk daha getirebileceğine dair güvenidir gençlerimizin son yıllarda kaybolan güveni. İlk önce gençlerimizin kendine güvenmesi gerekiyor. Gençlerimiz ilk önce kendilerine güvenip bir aile kurmuyor ki evleneceği eşine güvensin. Ben evliliği yürütemem diye düşünüyor. Şimdi kadın girişimciliği revaçta biliyorsunuz, devlet teşvikleri almış başını gitmiş. Allah'tan korkun ya. 3-5 kuruşluk parayı, krediyi girişime teslim edecekler hanımefendileri o kadar güzel yetiştiriyor ki devlet. Yok KOSGEB teşvikleri, yok işte Turkualeti destekleri, yok işte özel vakıfların, derneklerin şeyleri, yok girişimcilik dersi, yok ihracat dersi, yok zirvesi, yok webinarı, yok semineri derken kadınlarımız ona katıla katıla girişimciliği öğreniyor. İçinde Hazreti Hatice ruhu olan, onun yolundan gitmek isteyen, Hatice ruhu derken Hatice validemiz, annemizin yolundan gitmek isteyen tacir, sanatkar, girişimci kadınlarımıza bir sözümüz yok. Yapsınlar helalinden. Ama buradaki paradoks şu. Peki geleceğimizin sahibi çocuklarımız kendilerine emanet edilecek. Geleceğin annelerine devlet bir girişimci kadına verdiği eğitimin sizce yüzde kaçını veriyor? Sıfır. Yüzde sıfırını veriyor. Ben 20 yıldan beri bu ülkede aile koçluğu yapan bir kardeşinizim. Vakıfların, derneklerin, belediyelerin abidik gubidik bir şekilde tam kurumsal olmayan, tam sadre şifa olmayan, gönle şifa olmayan, yaraya merhem olmayan ufak tefek çabaları var. Kurumsal bir eğitimden bahsediyorum. Sıfır. Aile olmakla ilgili, anne olmakla ilgili, çocuk sahibi olmakla ilgili. Manevi ağabeyim Tevfik Arıkan'ın yıllardır üzerinde çalıştığı Sabri Ülker rahmetlinden bu yana bütün şeylerde, vakalarda işte normal doğumun yok olduğunu, sezaryenin %85'lere 90'lara çıktığını bir kabus gibi bu gerçeği gördükten sonra toplumu bu konuda bilinçlendireyim diye bu konunun uzmanı olup insanlara bunu anlatan Tevfik Arıkan abim gibi acaba devletimizde ya sezaryene muhtaç değilsiniz. Bir hanımefendi kendi başına bile doğum yapabilir. Tabii ki bunu önermiyoruz. Devletimizin doğumhaneleri var, hastaneleri var, elhamdülillah sağlık merkezlerimiz var. Ebeleri var, hemşireleri var, jinekologları var. Ama hani o özgüveni vermek adına anneye o özgüven bilgiyle verilir. Bilgi güvenli yapar insanı, kendine güvenilir bir hale getirir. Girişimde kadınlara ver bilgiyi. Peki aile olurken, çocuk sahibi olurken? Hayır. Çünkü aile olmak, anne olmak, çocuk sahibi olmak kabul gören bir şey değil modern zamanda. Sen de ev hanım olup elin oğlunun çilesini çekeceksin diye serzenişte bulunuyor genç kızlarımız birbirlerine. Özgürlük nutukları atılıyor ailelerde, anneler tarafından. Özgürlükse bencilliğin ilk adımı. Evli bir kadın, evli bir erkek ya da evlenmemiş genç bir kadın ve erkek nasıl özgür olabilir aziz dostlarım? Evlenmeden daha kutsal bir aile bağıyla gelecekte evlenecek olacağımız hanımefendiye ve beyefendiye bir bağlılık, bir aidiyet yok mudur sizce? Gönül bağıyla bir gönül prangası yok mudur sizce? Özgürlük ne kelime? Evlerinde olmak zorunda evlenenler, birbirlerine bakmak zorunda, birbirleriyle iyi geçinmek zorunda, mutlu bir hayat sürmek zorunda. Öyle alıp başını terk ediyor yok İslam'da. Can dostlarım, bugün gençlerimiz eğer kendilerine güvenirlerse, güvenebilirlerse bu güven onları Allah'a götürür. Çünkü kendine güvenen insan, şimdi bu cümle biraz ters gibi algılanabilir. Hocam ne demek bu kendine güven? Hani biraz da içinde haşa gizli şirk gibi bir şey var işte ben yaparım. Hayır, onu kastetmiyorum. Kendine güven, Kur'an'daki Yusuf kıssasında olduğu gibi ya ben rüyayı çok iyi yorumlarım Allah lütfederse inşallah diyebilmektir. Ben hazineyi iyi bir şekilde yönetirim diyebilmektir. İki peygamber kızına koyunlarını, deve şeylerini kuyu başında sulayamayan ya izin verin ben bu sürünüzün sulama işini yapabilirim diyebilmektir Hazreti Musa gibi. Güven budur, özgüven budur, öze olan güven budur. Çünkü kendine güvenen insan eşref-i mahlukat olduğunu, ahsen-i takvim olduğunu anlar sonunda. Evliliğin de çok zor bir şey olmadığını, Allah'ımız Azze ve Celle tarafından tam da bizim için ve tam da bize göre tasarlanan bir kurum olduğunu idrak eder. Bu sefer evlilik zor gelmez ona. Tabii olur, fıtri olur. Evlenmek ister. Böyle bir gencin gönlünde sevgi hasıl olur. Kendine güvenen gençlerin kalbinde sevgi artar. Ve o yöne bir meyil başlar. Hani eskiler namazda gözü yok ki ezanda kulağı olsun derlerdi. Namazda gözü yoksa ezanı niye duysun? O tarakta bezi yok derlerdi ya da. O yöne meyledince Allah kalp kapılarını açar bu sefer. Evlenmeye karar veren genç daha fazla anlayışlı bir hale gelir, daha fazla olgunlaşır. Birbirine karşı daha fazla hoşgörülü olur. Birbirine saygı duyar, birbirini sever. Bugün bir evlat dünyaya getirmek evrenin en değerli ve en saygın işi değil mi aziz dostlarım? Ama maalesef modernite yine bunu en hor ve hakir görülen bir zulüm gibi anlatmaya çalışıyor. Ve maalesef Müslüman ailelerde de aile koştuğunda bana söylenilen bir numaralı serzeniş, hocam evlendik 3-5 ay sonra hemen hamile kaldım, daha ilk yıldan hemen bir çocuğumuz oldu. Zulüm mü yani? Allah bir hediye göndermiş, zulüm mü etmiş yani? Hiç çocuğu olmayan aileler görmediniz mi? Zürriyeti kuruyan ya da doğumhanelerin, jinekologların peşinde hastane hastane dolaşan, bir şekilde tüp bebekle 15-20 yıl ya bir çocuğum olsun diye yalvaran aileler görmediniz mi? Allah lütfettiyse baş tacı değil mi? Aile düşmanları tarafından bir zulüm gibi algılatılmaya çalışılıyor. Aile olmak ve çocuk sahibi olmak. Allah Resulü de bunun karşısında 3 kız çocuğunu, 2 kız çocuğunu hatta 1 kız çocuğunu bile İslam fıtratı üzerine yetiştirip onu geleceğe hazırlayan anne babaya cenneti müjdeliyor. Boşuna mı sizce bu müjde? Ve bu bizi Allah Resulü'nün beyanıyla cennete götürecek muazzez, mukaddes, mübarek bir eylemse, bir vazifeyse, bir ilahi görevse buna öyle bakmamız gerekmiyor mu sizce de? Aziz dostlarım, burada şakası da ciddi, ciddisi de ciddi olan nikahın bu güvende en önemli unsur olduğunu söyleyerek bitireyim programı. Çünkü nikah Allah'a verilen bir sözdür. Onun huzurunda, onun şehadetiyle verilen bir sözdür. Onun bizim için yarattığı aile kurumuna, bize lütfettiği bir eşe, o kurumdan ilk adımımızı atarken, ilk kararımızı verirken, ilk sözümüzü verirken, ilk yüzüğümüzü takarken, ilk evet cevabını verirken ve orada bulunan görünen şahitleri buna şahit tutarken, o görünmeyen Halik-i Zülcelal Rabbimiz gökler aleminde meleklerini ona şahit tutuyor. Bu ilahi bağa, en sevdiği fıtri, doğal, mukaddes bağa, nikah bağına. Ve bu anlamda nikah, Allah'ın şahit olduğu bu ilahi bağa sahip çıkacağımızın taahhüdü değil midir? Allah'ımıza verilen bir söz değil midir nikah? Birbirimize verilen bir sözden ziyade. Bu yüzden bağlayıcılığı olması lazım değil midir? Bu yüzden ilahi bir bağ tesis etmesi gerekmez mi? Bu yüzden eşlerimizin gönlüne güven huzurunu, güven duygusunu serpmesi, ferahlığını serpmesi gerekmez mi? Bu yüzden öyle eften püften meselelerle bozulmayacak bir bağ haline getirmemiz, kuvvetli ve kadim bir bağ haline getirmemiz gerekmez mi aziz dostlarım? Can dostlarım, korona vesilesiyle biraz imtihan olduğumuz, acısıyla tatlısıyla, işimizden olduğumuz, aşımızdan olduğumuz, rahatımızdan olduğumuz, belki gezip görmeyle ilgili, yüz yüze ziyaretle ilgili mahcur bırakıldığımız, gönüllü itikafta bulunduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Elhamdülillah, işte bir taraftan bu COVID-19'un aşısının bulunmasıyla alakalı, buna da ne kadar elhamdülillah, kafalar biraz karışık ama ilacının bulunmasıyla alakalı, ehli namus insanların bir taraftan çabaları var, çağrıları var, bunu yapalım, yaptıralım. Bir taraftan yine çok güvendiğim insanların, hayır sakın ha böyle bir şey yapmayın diye, asıl bağışıklığı güçlendirin diye bir çağrısı var. O bizim haddimiz değil, program da bir sağlık programı değil zaten. Ama önemli olan şey şu, bu kadar imtihana düçar kaldığımız, bu kadar imtihanın ateşiyle yorulduğumuz bu dönemi, aile açısından kendimize bir ders çıkartıp, 2021'e taşırken dininizde asıl 2021 ile ilgili en önemli unsurun, çadırın direği olan güven olduğunu zihninize kazımanızı istirham ediyorum. Güven yoksa hiçbir şey yok demektir aziz dostlarım. O açıdan birbirinize daha fazla güvenmekle alakalı, güvenini nasıl kazanabilirim sorusu mübarek bir sorudur. Sana nasıl daha fazla güvenebilirim mübarek bir sorudur. Bu güvenle alakalı seni rahatsız eden bir şey var mı? Aşkım, eşim, bir tanem, tatlım, kıymetlim, çocuklarınızla alakalı, akrabalarınızla alakalı daha güven duyulan bir kişi olmak Allah'ın da size güven duymasını sağlar. Sonuçta çevremizdeki insanların şehadetiyle, cennet pasaportuna vurdukları vizeyle cennete gitmeyecek miyiz? Her birinizin kendi hayatında güvenin baş tacı olduğu, kendinize güvenin sizi Allah'a olan güvene götürdüğü, o güvenin de inşallah aile içerisinde güveni zirvede yaşattığı bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.